Ayrım 19, sayfa 237. 10. Patlama. 21 Şubat 1969 sabahı Kudüs'te hava kuru ve soğuktu. Ben Yahuda'nın Agron Caddesi'nin parke taşlı kaldırımına doğru çıplak ağaçlı, solgun renkli otların bulunduğu kış manzaralı tepesinden, Kral George Bulvarı'nın köşesinin sokak lambalarının etrafında dönen hafif bir rüzgar esiyordu. İkinci Dünya Savaşı ve 3 Arap-İsrail Savaşı'ndan emekli asker İsrail Geffen, Kanadalı bir gazeteci olan eşi için bir haber götürüyordu. Geffen, Agron ve Kral George'un köşesindeki Süper Sol marketine 10.30'dan hemen sonra girdi. Kasalardan geçip soğutucuların olduğu bölüme doğru giderken, aksanlarından Güney Afrikalı olduklarını tahmin ettiği İngilizce konuşan iki genç dikkatini çekti. Bombadan önce aklına kaydettiği son şeydi. Geffen bombalarda uzmandı. 1930'ların sonlarında kibuslardan birinde Büyük Arap İsyanı sırasında deneme silahları üreten gizli bir Musevi direniş servisine katılmıştı. 1941 yılında İngiliz ordusunda Libya çöllerinde Rommel'e karşı savaşmıştı. İsrail'li bir asker olarak hizmetleri son 6 gün savaşına, Suveyş krizini ve İsraillerin Kurtuluş Savaşı olarak adlandırdıkları Ramla ve Lida'ya 1948 Temmuz'unda Moshe Dayan'ın 89. birliğindeyken yaptıkları saldırıyı kapsıyordu. Bomba sesi tam Geffen, Güney Afrikalıları geçip dondurulmuş limon suyu almaya giderken duyulmuştu. İleri doğru savrulduğunda patlamanın gücüyle alçıpan tavana ve tavandaki elektrik teçhizatına çarptığı anda Geffen bu patlamanın bir bombadan geldiğini anlamıştı. Sert bir şekilde süpermarketin zeminine yapışmıştı ve başını kaldırıp baktığında iki Güney Afrikalı'nın sonra onların gerçekte Uruguaylı oldukları ortaya çıkacaktı. Cansız bir şekilde yerde yattığını görmüştü. Hemen yanlarında ölmek üzere olan bir kadın yatıyordu. Geffen bir an onun açılmış gözlerine ve ağzına baktı. Dördüncü kurban bir gözü çıkmış bir durumda yerde yatıyordu. Geffen o kadının da ölü olduğunu düşündü. Daha sonra o kadının hayatta kaldığını öğrenecekti. Geffen sol bacağına baktığında bileğindeki atar damardan kan fışkırdığını gördü. Sızıntı yapan kırmızı bir yama bir başka yaranın işaretiydi. Gittikçe büyüyerek pantolonundan sızıyordu. Ayağa kalkmak için çabalarken kollarına ve göğsüne doğru baktı ve açık kahverengi süet paltosunun onarılamayacak şekilde parçalandığını gördü. Geffen tekrar bileğine göz attı ve kanın sanki bir çeşmeden akar gibi geldiğini gördü. Parmaklarını kasıklarına bastırdı. Sol ayağının tepesindeki uyluğuna ait ana damara kanın durması için baskı uyguladı. Elini çektiğinde kan tekrar fışkırmaya başladı. Bileğini dikkatle inceledi ve ayağının neredeyse kopmak üzere olduğunu gördü. Anında yaşamak istemediğime karar verdim diye yıllar sonra hatırlıyordu Geffen. Bileğimin kesildiğini hissettim. Ve bir başka savaş ve başka bir tane hastaneye gitmek istemiyordum. Sadece istemiyordum. Yaşlı asker etrafına bakındı. Duman ve toz çöküyordu. Alçıpan tavan tembel tembel tavandan sallanıyordu. Elektrik teçhizatı, metal kutular ve parçalanmış plastik şişeler kan gölünün ortasında yerde karmakarışık duruyorlardı. İsrailli sivillerin çığlıkları marketi doldururken Geffen aşinası olduğu barut tozunun savaş zamanı kokusunu duydu. Uygun olmayan bir şekilde açıkça kırmızı biber aromasıyla karışmıştı. İsrail Geffen tekrar düşündü. Artık ölmek istemiyordu. Bir eliyle sol kasına bastırırken sağ ayağı üstünde çıkışa doğru zıpladı. Dumanların arasından iki adam çıktı ve onu dışarı çıkardı ve yan kapıdaki berber koltuğuna oturttu. Ona beklemesini söylediler. Bir veya iki dakika sonra ona daha fazla gibi gelmişti. Adamlardan biri tekrar gözüktü ve pikabının sürücü koltuğunun yanına oturmasına yardım etti. ''Konuş benimle'' dedi İsrail Geffen, dehşete düşmüş sürücü Batı Kudüs'ün caddelerinde hızla arabasını sürerken. Kamyon kırmızı ışıklardan, otobüsleri, arabaları ve yayaları devamlı kornaya basarak hızla geçiyordu. Geffen, adamın kendisiyle konuşarak uyanık kalmasını sağlamasını istiyordu. Eğer kendinden geçerse eli kasığından kayar ve muhtemelen kan kaybından ölürdü. İki adam önemsiz şeylerden konuştu. Birkaç dakika sonra Kudüs'teki Şares Zedek Doğruluk Kapısı Hastanesi'ne geldiler. Doktorlar hemen Geffen'in etrafını sardı ve acil servise hızla götürdü. Geffen kendinden geçmeden önce 45 yıldır, 1922 yılının yaz başlarındaki haftadan beri, doğumundan beri bu hastanenin içine girmediğini düşündü. 1969 Şubat ayının sonlarına doğru bir gün işten sonra Moshe Eşkenazi, Ramla'da Dalyan'ın çiçekleri sulamakta olduğu evin arka bahçesine doğru yürüdü. Akşam gazetesi Maariv elindeydi. Bak gazetede ne var dedi Moşe kızına. Kudüs'teki Supersol'un bombalanmasını araştırıyorlardı. Burada arkadaşım Beşir'in bu bombalamada rol oynadığı yazıyor. Kaşlarını kaldırdı. Beşir mi? Dalia inanamayarak sordu. Ramallah'tan Beşir'i hayır mı? Ağır ağır ona gözlerini dikmiş babasına doğru yürüdü. Hala 36 yıl sonra o anı tüm canlılığıyla hatırlıyordu. Harekat, makalenin yazdığına göre İsraillerin terörist olduklarına inandıkları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından silahlı mücadeleye inanmış bir grup tarafından yönetilmişti. FHKC ve lideri, Lidalı mülteci George Habash, saldırılarının İsraillere güven duygularını kaybettirdiği için iftihar ediyordu. Beşir Hayri ve FHKC. Dalia, elinde sulama testisiyle orada durdu. Evini Beşir ve ailesine açmıştı. Ne zaman evi, bahçeyi ve limon ağacını ziyarete gelseler hoş karşılamıştı. Buna karşılık daha önce hiç yaşamadığı bir sıcaklık ve Arap misafirperverliği bulmuştu. Beşir Hayri ve FHKC? Dalia elinde sulama testisiyle orada durdu. Evini Beşir ve ailesine açmıştı. Ne zaman evi, bahçeyi ve limon ağacını ziyarete gelseler hoş karşılamıştı. Buna karşılık daha önce hiç yaşamadığı bir sıcaklık ve Arap misafirperverliği bulmuştu. Ailenin Dalia'ya minnettarlığı kapıyı açmasının derinliklerinden geldiğini şimdi anlamaya başlıyordu. Ziyaretler sürerken Dalia daha çok Beşir'in ailesinin tarihini, özellikle Ramla ve Lot'tan Lida, sürgün edilmelerini öğreniyordu ve Beşir de artık her İsrail'in düşman olmadığını görmeye başlamıştı. Sohbetlerinin ortak tarih temelinde olduğunu düşünüyordu ve ortak çıkarlar hiç de olanaksız gözükmüyordu. Dalia babasının omzundan gazeteyi okumaya geldi. Beşir Hayri süpermarket bombalamasına karışmakla ve Batı Şeria'da yasa dışı örgüte, halk cephesine mensup olmakla suçlanıyordu. Bir önceki Temmuz'da FHKC gerillaları Tel Aviv-Roma arasında bir El Al uçuşunu Cezayir'e inmeye zorlamış ve İsrail sonunda 16 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul edene kadar 6 haftaya yakın süre çoğunluğu İsrail'le olan yolcuları rehin tutmuştu. 6 ay sonra Aralık 1968'de FHKC militanları Atina'da bir başka El Al uçağına saldırmışlar ve bir yolcuyu öldürmüştü. Ve Supersol bombalamasından sadece 2 gün sonra FHKC Zürih Havaalanı'nda bir El Al uçağını hedeflemiş, bir yolcu öldürmüş ve 4 yolcu yaralamıştı. Dalia bu dehşetli manzarayı öfkeyle izlemişti. FHKC'nin Filistin'in kurtuluşunu istediğini öğrenmişti. Bu da Dalia için bildiği tek evi olan İsrail'in yok olması demekti. Beşir Hayri ve FHKC. Bu doğru olabilir miydi? Makale Beşir'in bir İsrail askeri mahkemesine yargılanacağını yazıyordu. Belki o zaman gerçek ortaya çıkardı. Dalia duruşmaya kadar kararını açıklamamaya çalışacaktı. Ama zaten rahatsız edici bir soru aklını kurcalıyordu. Bir teröristle mi arkadaş olmuştu? Beşir Hayri 90 santime 1,5 metrelik taş duvarlı, demir parmaklıklı ve düşük wattlı lambanın tavandan sallandığı bir hücrede oturdu. Beton zeminde uyudu ve 6 gece boyunca karanlıkta, yatak örtüleri olmadan titreyerek yattı. Sarafant hapishanesindeki hapis günlerinden beri El Ramla yakınlarındaki eski İngiliz hapishanesi, Beşir'de yüksek ateş ve titreme gelişmişti. 7. gün İsrailli gardiyan ona bir battaniye getirmişti. Sarafant'ta sorgulama odasında diye hatırlıyordu Beşir. Bir sandalye, bir masa ve masanın üzerinde bir şabbah vardı. Başlığı başına geçirirdin ve seni döverlerdi. Ellerime vururlardı. Başlıkla boğarlardı. Başka zamanlarda ellerimi ve bacaklarımı zincirlerler, gözlerimi bağlarlar ve köpekleri salarlardı. Köpekler üstüme atlar ve beni duvara yapıştırırlardı. Nefeslerini ensemde hissederdim. Beşir, sorgulamanın genel güvenlik servisi veya Şimbet tarafından yönetildiğine inanıyordu. Adamların kararlılıklarını ve sanki bir gün önce dükkana alışverişe gittiklerini hatırlıyormuş gibi sakin olmalarını hatırlıyordu. Yüzlerini hala bugün bile tam anlamıyla hatırlıyorum dedi sakin bir sesle. Sorgulamadan sonra psikolojik süreç başladı. Hücremde dedi. Önce silah sesleri ve sonra birinin çığlığını duyardım. Sonra gardiyanlar gelir, beni dışarı çıkarırlar ve bir delik göstererek eğer işbirliği yapmazsan sonun burası olacak derlerdi. Sonra tekrar silah sesleri ve çığlıklar duyduğum hücremde olurdum. O zaman düşünürdüm. İtiraf etmeyenleri öldürüyorlar. İsrail'i sorgulayıcılar Beşir'in süpermarket bombalamasında rol oynadığını itiraf etmesine ve el al kaçırmalarına bir son verebilmek için FHKC'nin iç işleyişini tarif etmesini istiyorlardı. Genç avukat hiçbir şeyi kabul etmedi. Halk cephesiyle herhangi bir bağı olduğunu kabul etmeyi reddetti. Bunun sonucu olarak dayaklar, köpek saldırıları ve psikolojik işkence devam etti. Bu tip davranışlar istisna değildi. 1969 yılında Beşir'in tutuklandığı yıl, Şimbet'in dışında İsrail'in Filistinli mahkumlara davranışları fazla bilinmiyordu. 1974 yılında İsrail'li insan hakları avukatı Felicia Langer, dayakların ve aşağılanmanın sıkıntısına katlanmış mahkumlarla yaptığı röportajların ayrıntılarını anlattığı Kendi Gözlerimle isimli bir günlük yayınladı. Başlarındaki, el ve bacaklarındaki darbelerin kanıtlarını gösteren mahkumları, gözleri bağlıyken dövülenleri, kan lekeleriyle dolu gömleklerle hapishane görüşmelerine gelenleri, demir çubuklara kelepçelenerek aslanların tanımladıklarını, sopa ve elektrikle sorgulananların söylediklerini, kanayana kadar ayakları ve elleri bağlananları anlattı. Linger, 52 yaşında yaşlı ve solunum hastalığı olan bir adamın çıplak olarak sorgulandığını yazmıştı. Elleri arkasından bağlanmıştı. Ellerine de bir ip bağlanmıştı ve bununla havaya asılmıştı. Sorgulayanlar ona dayak attı. Her dayaktan sonra ona anlatmasını emrettiler. Ama adamın anlatacak bir şeyi olmadığı için onu dövmeye devam ettiler. Linger, bir mahkumun dövülmekten mavi renk alarak öldüğünü ve yetkililerin merdivende tökezledi ve düştü diye bildirdiğini anlattı. Hapishane ziyaretlerinden birinde, muhtemelen 1969 baharında Felicia Langer Beşir'le tanıştı. Güç bela diri görünen kocaman gözlü, solgun yüzlü adamı hatırlıyordu. Beni çok kötü dövdüler. Langer, Beşir'in ona böyle söylediğini hatırlıyordu. Artık ayağa zorlukla kalkacak hale gelene kadar. Langer'ın kötü davranışları ve işkenceleri anlatması, İsrail'i İnsan Hakları ve Sivil Toplum Örgütü Başkanı İsrail Şahak tarafından destekleniyordu. Ve Kendi Gözlerimle kitabının ön sözünde, hiç kimse siyasi veya felsefi düşüncesi ne olursa olsun, bu kitapta anlatılan zulüm, baskı ve işkence olaylarının gerçek olduğunu ve aynı zamanda bunların İsrail'in işgal ettiği bölgelerde bir kural olduğunu inkar edemez, diye yazmıştı. 3 sene sonra, 1977'de Londra'nın Sunday Times gazetesi, İsrail tarafından sistematik bir şekilde işkenceye tutulduklarını iddia eden Arap mahkumların detaylı bir şekilde soruşturmalarını yayınlayacaktı. Times, işkence o kadar metotlu bir şekilde örgütlenmiş ki, bir avuç serseri polisin emirleri çiğnenmesi olarak değerlendirilemez sonucuna vardı. Sistematikti. Sanki bazı düzeylerde kasıtlı bir siyasi tedbir olarak görülüyordu. Soruşturmanın bir konusu da Beşir'le birlikte hapsedilen ve Supersol bombalamasıyla ilgisi olduğu düşünülen Resmiye Odeh'ti. Odeh'in babası Joseph, bombadan 3 hafta sonra evinin yok edildiğini ve kızının sorgulanmasına şahitlik etmesi için hapishaneye götürüldüğünü anlattı. Beni geri götürdüklerinde Resmiye ayakları üzerinde duramıyordu. Yerde yatıyordu ve elbisesinde kan lekeleri vardı. Yüzü maviydi ve siyah gözleri vardı. Hem beni hem onu dövüyorlardı ve her ikimiz de bağırıyorduk. Resmiye hala bir şey bilmiyorum diyordu ve sonra bacaklarını ayırdılar ve sopayı içine soktular. Ağzından, yüzünden ve altından kan geliyordu. Sonra bayıldım. İsrail Times'in iddialarını yalanladı ama gazetenin 5 aylık soruşturma sorgulama tekniğinin uzun süren dayak, elektrik, şok işkencesi ve özel kurulmuş hücreleri hapsetme, işkence kategorisinde olan bir metot olduğu sonucuna varmıştı. Times, işkencenin Şimbet Askeri İstihbarat ve İsrail'in Özel Görevler Bölümü de dahil olmak üzere tüm İsrail güvenlik servisleri tarafından görmezliğe gelindiğini iddia ediyordu. Sunday Times, işkencenin 3 ana nedenini şöyle açıklıyordu. Bilgi toplama. İnsanları suçlu oldukları veya olmadıkları güvenlik saldırılarını itiraf etmeye ikna etmek, böylece bu itirafları mahkum edebilmek için kullanabilmek ve Arapları işgal edilmiş bölgelerde daha pasif davranmalarının daha az acı verici olacağına ikna etmek. Gazete, işkencelerin yeri saptanamamış özel bir askeri istihbarat merkezinde olduğunu bildiriyordu ama kanıtlar Sarafant'taki geniş askeri malzeme üssünün içinde bir yerlerde olduğunu düşündürüyordu. Beşir Sarafant'taydı ve ailesi bir haftadır ondan haber alamamıştı. Büyük ablası Nuha, 36 yıl önce onun gittiği günü tüm ayrıntılarıyla hatırlıyordu. Akşam saat 6'ydı. Nuha evi temizleme işini yeni bitirmişti. Kapının gürültülü bir şekilde çalındığını duyduğunda saçlarını yapıyordu. Bir İsrailli yüzbaşı Beşir'i görmek istedi. Ona evde olmadığını söyledi. İsrailli yüzbaşı geldiğinde Ramallah'taki İsrail askeri üssü olan Mukta'ya haber vermesini istedi. Beşir emredildiği gibi yapmış ve o andan itibaren ailesi ondan haber almamıştı. Bilgi alma çabalarının hiçbiri sonuç vermemişti. Bir hafta sonra kapı bir kez daha çalınmıştı. Yine yüzbaşıydı ama bu kez yanında Beşir vardı. Solgun ve zayıf görünüyordu. Zeki misafirlerini ağırladığı oturma odasından geldi. Yüzbaşı Beşir'e hiç kimseyle konuşmamasını söyledi. Giysileri çok kirlendi dedi yüzbaşı Zekiye'ye. Zekiye hemen onun odasına gitti ve temiz giysileri bir çantaya konmuş olarak geri geldi. Askerler Nuha'ya onlarla birlikte gelmesini söyledi. O da Beşir'le cipe bindi ve güneye doğru gittiler. Nuha onlara ne istediklerini anlamamıştı. Yorgun görünüyorsun dedi Kudüs yolunda Nuha Beşir'e. Seni dövdüler mi? Dur diye bağırdı yüzbaşı Nuha'ya. Onunla konuşamazsın. Kudüs'te İsrail askeri sorgulama merkezi olarak kullanılan Muskobiya'daki Rus üssüne vardılar. Askerler Nuha'yı ufak bir odaya götürdü ve Beşir'i de yanındaki odaya bıraktı. Kısa bir süre sonra Nuha Beşir'in çığlıklarını duyduğunu hatırlıyordu. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen sürede bu çığlıkları dinleyen Nuha sonunda daha fazla duymaya dayanamadı ve bayıldı. 3 saat sonra gardiyanlar ona bir bardak su getirdi. Yandaki odaya çağırdı ve kapıyı açtı. Beşir'i gördü. Başı öne eğik ve üstünde sadece iç çamaşırı vardı. İki adam her iki yanında duruyor ve sopalarını kullanıyordu. Kardeşim dedi Nuha. Ah kardeşim. Sonra sorgucular Beşir'i sürükledi ve Nuha'ya Ramallah'a kendi kendine gitmesini söylediler. Beşir kendi namına süpermarket bombalamasıyla ilişkisi olduğunu asla kabul etmedi. Dayaklarına, başlıklara ve köpeklere dayandım. Beni kıramadılar. FYKC üyeliğini inkar etti ve onun hareketleri hakkında bilgisi olduğunu reddetti. Artık dünya FYKC'yi ve onların İsrailleri yıldıran başlıklara konu olan eylemlerini biliyordu. Birçok Filistinli hala 6 gün savaşındaki yenilginin ve sonrasında yapılan işgalin şokundayken, uzun zamandır bekledikleri Filistin'in kurtuluşunun ufak gerilla harekatıyla elde edemeyeceklerini anlamaya başlamıştı. FYKC'nin görülmeye değer harekatlarına, yıllardır süren aşağılanma ve başarısızlığa karşı ve Filistin'in kötü durumuna dünyanın dikkatini çekme stratejisi olarak kucak açıyorlardı. Fetih ve diğer grupların harekatlarıyla birleşen saldırılar hala İsrail'in Filistin'i haksız yere işgal ettiğini düşünen Araplar arasında çok revaçtaydı. Günlüğünde FYKC üyesi Bassam Ebu Şerif, 1968'de Filistinli bir fedai Arap dünyasında sadece örgütünün kartıyla her yere gidebilir ve her yerde memnuniyetle karşılanırdı diye yazmıştı. Pasaport değil, sadece kart. Hiç kimse ama hiç kimse Arap dünyasında bir fedaiye karşı sesini yükseltmeye cesaret edemezdi. 6 gün savaşından sonra fedai tanrıydı. İsrail'e karşı yapılan birçok saldırı Ürdün'de planlanıyordu ve bu da Kral Hüseyin'le İsrail liderleri arasında ve bunun sonucu olarak kralla gerilla grupları arasında gerilimi son derece artırıyordu. Mart 1968'de gerilla saldırılarına yanıt olarak İsrail piyadeleri, tankları, paraşütçüleri ve zırhlı birlikleri Ürdün nehrini geçti ve Ürdün'de Karama şehrinde bulunan Fetih mevkilerine saldırdı. 15 bin kişilik İsrail ordusu Ürdün ve Fetih'in ağır silahlarının ateşi altında kaldı. 28 İsrail askeri öldü ve Ürdünlüler kısa süre sonra Amman sokaklarında dolaşacak olan bazı İsrail tanklarını ele geçirdi. İsrail daha fazla şehit vermişti ve askeri hedeflerine ulaşmıştı ama güce aç olan Arap dünyası için gerillaların cesareti Filistin direnişinin gerçek olduğunun göstergesiydi. Gözünü Karama'ya çevirdiği için ateş altında olan Yaser Arafat'ın kahraman imajı daha da büyümüştü. Karama Savaşı her ne kadar birçok yönden askeri yenilgi olsa da Filistin direnişi tarihine büyük sembolik bir zafer olarak geçecek ve Ürdün nezdinde Fetih'in imajı artacaktı. Artık Kral Hüseyin'in gerillalar üzerinde baskı kurabilmesi daha da zor olacaktı. O da Karama'dan sonra hepimiz fedaiyiz diye ilan etti. Kahire'den Bağdat, Şam ve Amman'a kadar binlerce Arap, İsrail'e karşı yeniden başlatılan savaş için isyan bürolarına gönüllü olarak yazılmak için akın etti. Hatta Fetih'in Mısır radyosunda kendi frekansı bile vardı. Arafat, Kahire'ye Nasır'ın devlet misafiri olarak davet edilmiş ve Fetih'in askerleri çoğalmıştı. Bu arada FYKC'nin harika eylemleri, uçak kaçırmanın bağımsızlık için her şeyi tehlikeye atmak olduğunu gören genç Avrupalı lejyonerleri cezbetmişti. Şimdi sadece soğuk savaş değil, kitleler tarafından esinlenen Vietnam karşıtı sokak gösterilerine ve bazı durumlarda Vietnam gerillalarını korumayı destekleyen devrimlerin zamanıydı. Üçüncü dünyada Vietnamlı gerillalar çoğunlukla özgürlük savaşçısı olarak ve ABD'de zalim olarak görülürdü. Aynı şekilde Filistinlilerin isyanları da uçak kaçırma ve diğer büyük eylemleri solda işgal gücüne karşı devrimci adalet mücadelesi olarak görülüyordu. ABD'de sol çoğunluğuyla ve özellikle kutsal vatana göç edecek olan genç idealist Yahudiler arasında İsrail hala son savaşın tek galibi olarak düşünülüyordu. Ama Avrupa'da kapitalist sistemden ve liderlerinden bıkmış, gözleri açılmış anti-emperyalistlerin radikal eylemleri Filistinli milliyetçileri besliyordu. Che Guevara, Ho Chi Minh ve Başkan Mao'nun devrimci denizde balık olmak öğüdünden esinlenen Avrupalı solcular, FKÖ ve FHKC'nin Irak, Ürdün, Mısır, Lübnan, Cezayir ve Yemen'deki eğitim kamplarına ulaştılar. Bu bağlantılardan dayanışma komiteleri tüm Avrupa'ya yayıldı. Mali ve tıbbi malzeme yardımı aldılar ve işgal bölgelerine gönüllüler gönderdiler. Çok geçmeden ünlü olmayan devrimci gruplar ve batıdaki kaçaklar Filistin mücadelesiyle özdeşleştiler. Aralarına Venezuelalı komünist İliç Ramirez Sanchez'i, Çakal Carlos lakaplı, Andreas Bader ve Ulrike Meinhof'u, Bader-Meinhof çetesi liderleri ve Kızıltugayların çeşitli gruplarını, İspanya'dan ETA, İtalya'dan Brigada Rossa, Fransa'dan doğrudan eylem grubu ve Japonların Kızıl Ordusunu katmışlardı. Düşmanın anladığı tek dil devrimci şiddettir diye ilan etmişti George Habash. Bu yüzden işgal edilmiş bölgeleri cehenneme çevirmeliyiz ki alevleri gasp edenleri yok etsin. Sloganı birlik, özgürlük, intikamdı. Binlerce Filistinli için olağanüstü gösteriler yenilgiden bir güç duygusu getirmişti ve daha önce hiç olmadığı kadar dikkatleri Filistinlilere çekmişti. Birçok Filistinli saldırıların İsrailli sivillere karşı olmadığına inanıyordu. Daha çok sömürge rejiminde bir anda onlara karşı harekete geçebilecek olan sivil kıyafetli askerlere yönelik olduğuna inanıyordu. Filistinli isyancılar bu savaşın ve saldırılarının davalarına dikkati çekmeye yarayacağına inanıyordu. Bir uçak kaçırmamız savaşta 100 İsrailli öldürmemizden daha etkili oluyor diyordu Habash. Yıllarca dünya ülkeleri ne Filistinlilerden yanaydı ne de onlara karşıydı. Onlar sadece bizi görmezden geliyordu. Şimdi en azından dünya bizi konuşuyor. Ama dünyanın birçok yerinde FHKC taktikleri insanları, Filistinliler ve onların bağımsızlık hareketlerine karşı hale getirmişti.